deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak.
Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
94.9 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programıyla daha tekrar birlikteyiz. Herkese merhaba. Bu hafta Bozcaada'dan çok büyük bir adaya göç etmiş gerçek bir Bozcaadalı'yla görüşeceğiz. Telefon hattımızda Avustralya'dan, Melbourne'den Stefanos Tenedios var. Stefanos merhaba.
Merhaba Bozcaada'ya merhabalar.
Nasılsınız?
Çok iyiyiz. Sizden ne haber?
Gayet iyi, gayet iyi. Ne kadar iyi olunabiliyorsa bu virüs dolayısıyla evlere kapandığımız bu günlerde oldukça hiç evden çıkmadan günler geçiriyoruz. Siz de öylesiniz galiba. Avustralya'da öyle.
Biz sizden biraz daha rahatız. Biz rahatça çıkabiliyoruz, alışveriş yapıyoruz, egzersiz yapabiliyoruz. O kadar kapalı değiliz. Hiçbir zaman da olmadı.
Nasıl durum şu anda Avustralya'da?
Durum Avustralya'da epey iyi. Çok ucuz atlattık burada. Yani bütün kıtada 80 falan ölü oldu. Onlar da bildiğiniz gibi çoğunluğu %99 ihtiyar insanlar. Yani koronavirüs diyorlar ama bunların koronavirüsten daha evvel başka bir hastalığı vardı. İşte böyle oldu. Bizim eyaletten 15 tane ölü var şimdiye kadar. Hem de bizim kaldığımız eyalet, Victoria, en çok sıkı yani durumu burada aldılar.
Evet, çok iyi, çok iyi gözüküyor. Harika. Tabii Avustralya bu sene bambaşka dertlerle de uğraştı. Korkunç bir yangınla uğraştınız galiba.
Evet, maalesef büyük yangınlar atlattı. Bu çok ekonomiyi çok etkiledi. Bakalım bu bittikten sonra nasıl olacak? Hiç belli değil yani.
Evet. Sizin soyadınız Tenedios. Bozcaadalı anlamına geliyor diye biliyorum.
Bizim soyadımız şöyle geliyor. Bizim esas soyadımız Fanudas'tı. Asili Bozcaadalıyız. Fakat benim babamın dedesi, böyle anlatayım, İmroz'a gitti. Ondan sonra orada kaldı, evlendi. Kim geldi, kim geldi? Tenedioslu geldi. Tenedios isim değişti. Dedem İmroz'da doğdu, babam İmroz'da doğdu. Ondan sonra dedem Bozcaada'da papaz tayin oldu. 48 sene kadar papazlık yaptı adada. Dedem, evet. Onlar ikisi de İmroz doğumlu. Hı
hı. İmroz'dan Bozcaada'ya papaz olarak geldi.
Evet, evet.
Onun da adı Stefanos'tu galiba, değil mi?
Adı Stefanos, evet. Yani biliyorsun ki aileye gider böyle. Dedemin ismi var bende, evet.
Harika. Sizin aslında biraz anlattınız ama Bozcaadalılık hikayenizi dinleyebilir miyiz Stefanos?
Şimdi bak, benim size anlattığım gibi babam, dedem İmroz'dan geldi babamla beraber papaz olarak. Öbür taraf, annem tarafı Sandalcı soy ismi. Onlar en azından 5 kuşak geri gidebiliriz. Bozcaadalı onlar.
Evet.
Tabii onlar bir senesinde evlendiler. Ben annemle babam 52 senesinde doğdum. 59 senesinde Bozcaada Rum İstiklal Okulu'na kaydedildim. Efendim 1964 senesinde Rum okulları kapatıldı. Ben bir sene sınıfta kalmıştım. 5. sınıfı yine Türk okuluna yaptım. Ve oradan sonra İstanbul'a gittim. İstanbul'da liseyi İstanbul'da bitirdim. Bitirmedim. 12. sınıftan ticaret, coğrafyon ticaret kısmından ayrılıp 1970'te Avustralya'ya geldik. İşte adadayken evimiz Sokrat'ın evinin tam karşısındaydı. Yazlık evimiz de vardı. Hemen Diyojen'in yanı başında.
Papaz Bahçede.
Biliyor. Çok güzel bir yerdi. Ben giderken en çok o yer için ağladım. Ağladım çünkü o yeri de ben sattım. O zaman talebeydim İstanbul'da. Milliyet gazetesine küçük bir ilan koydum. 10.000 TL. 1970 senesi neydi? Ekim ayında ev satıldı. Yani yazlık ev diyorum, satıldı. İlk defa bir İstanbullu o zaman adaya gelmiş oluyordu. Onlar yazlık için almışlardı. Daha evvel içeriden alıyorlardı. Bütün bağlarımızı rahmetli Tarık Ataoğlu aldı. Babam uzun bir zaman onun için çalışıyordu. Bağlarımızı toptan olarak almıştı.
Evet, dedeniz papazdı. Babanız bağcı mıydı?
Babam bağcıydı. Adanın %90'ı bağcıydı. %10'u da balıkçıydı işte. Birkaç tane de esnaf vardı ama onlar yine bağlarla uğraşıyordu. Esnaf da olsan bağın olacaktı. Balıkçılık eskilerden de süngercilik de vardı. O daha çok iyiydi ama o daha çok yani 60-65 yıllar falan, belki 70 yıllarına kadar gitmişti. Ondan sonra durdu.
Evet, son yıllarda sünger de kalmadı aslında.
Evet, kalmadı maalesef.
Evet, neler yapıyordunuz çocukken Bozcaada'da?
Çocukken biz bak çok güzel bir çocukluğumuz geçti. Çünkü bildiğin gibi ada ufak, arkadaşlarımız vardı, okulda tiyatrolar oluyordu, Rum, Türk bayramları oluyor, hep beraberdik, yani hiç böyle sıkıntı falan yok. Kapılar açıktı ta 70 yıllarına kadar. 70 değil de 65'ten sonra biraz durum bozulmaya başladı. O zamana kadar yani çok rahat bir hayat yaşıyorduk. Her şeyi kendimiz idare ediyorduk. Onu demek istediğim şöyle. Yani sudan başka suya muhtaçtık. Her zaman adada su yoktu. Yani doğru dürüst su yoktu. Bir de bildiğiniz gibi kanalizasyon yoktu. Ama böyle yani zengin değildik. Ama yani her şeyi kendimiz yapıyorduk. Bir zamanlar tarla biçiyorduk. Buğday, çavdar, ne istersen. Onlar yanında bostan yapıyorduk. Trahana her şey yapıyorduk. Yani şekerden kahveden başka alacağımız bir şey yoktu. Kendi elbiselerimizi bile yapıyorlar, dikiyorlar, kumaş alıyorlar. Hep el işi.
Evet, adada çok terzi olduğunu da biliyoruz o yıllarda.
Evet, evet. Amcam terziydi, hem de çok iyi terzi. O 67 senesinde ayrıldı Amerika'da.
İsmi neydi amcanızın?
Christo, ne diyoruz? İki kardeş, babam kardeş onunla. Amcam İlya vardı, o adada kaldı. Bir tek o kaldı adada, bir de dedem tabii.
Neden karar vermiştiniz Stefanos? Siz mi karar vermiştiniz? Aileniz mi karar verdi gitmeye?
Bak ve en çok babam karar verdi buna. Biz iki kardeşiz, erkek kardeş. Ben en büyüğüm. Benden 7 yaş daha bir kardeşim var. Ve o Kıbrıs durumu nedeniyle işte olmayacak şeyler oldu. Şimdi bu tatsız şeyleri bir daha tekrarlamak gerek yok. Mecburen olduk kalmaya. Babam 4 sene Malatya'da askerlik yapmıştı. Yine gavurdu, biliyorsunuz.
Evet.
Bu da dedi yeter artık o kadar. Topladık, sattık hepsini, gittik.
Evet. Avustralya'ya nasıl karar verdiniz? O yıllarda Avustralya işçi alıyordu.
Avustralya bunda galiba istekle geldik biz burada ama bizim buraya gelmemiz Avustralya her ne deyse çok yardımcı oldu. Çünkü ben bir ara gelmek istemiyordum. Hiç olmazsa liseyi bitirip ondan sonra ben Yunanistan'a gitmek istedim. Ama bu sefer Yunan konsolosluğu bana da vize vermiyordu. O da vardı. Öyle ortada kalmıştık. Bazılarımız, hepsi değil. Çok da bir kaçak gidiyordu. Kaçak gitsen sorun yok. Geri yolamıyorlardı. Ama böyle doğru dürüst gitmek istiyorsan sana vize vermiyorlardı Yunanistan için. Onun için işte burada vardı uzak bir akraba istek attı. Değişti, gelmeyeceğiz dedik. Ondan sonra bir kere daha bu sefer konsolos, Avustralya konsolosu aradı bizi. Gelmeniz, konuşmanız biziyle gittiğimizde fikrimi değiştirdik işte geldik. O zaman ihtiyardı yani, onu bakacak kimse de yoktu. Esasında bir başka bir aile bakıyordu ama yani kendi ailen gibi değil. Zaten biz 70'te geldik burada, 82'de dedem öldü. Ninem dedi, anneannem 85 yaşında geldi burada. O 100 yaşına kadar gitti.
Hep birlikte ailece göçtünüz yani oraya.
Evet, ninemi de aldık, 85 yaşında kadın. Onu geri bırakmadık, yalnız işte dedemi bırakmaya çok üzülmüştüm.
Dedeniz İstanbul'da mı kaldı, Bozcaada'da kaldı değil mi?
Bozcaada'da kaldı, zaten Bozcaada'dan dışarıya da çıkmadı. Ona izin vermiyorlardı. Onun kızı vardı Limni Adası'nda. Gitmek istedi. İşte o zaman da Patrik ona izin vermedi. Çünkü gitse kim papaz gidecek adada? Kimse gitmiyordu o zamanlar. Şimdiki gibi değil. Zor zamanlar.
Avustralya'ya gittiğiniz zaman evli miydiniz Stefanos?
Yok yok. Ben burada evlendim Avustralya'da. Bizim derneğimiz vardı burada. Bir yılbaşı dans oluyordu. Hanımı orada tanıştık eşimle. O İstanbul Rumlardan. Ondan sonra bu neydi 76 senesinde evlendik.
Harika. Avustralya'ya çok mu göçüldü? Çok mu insan göçtü sizden?
Yani ben bir zamanlar burada bizim derneğimiz var. O kadar şimdi güçlü değil. İlk geldiğimizde güçlüydü. Aşağı yukarı 500 kişi kadar vardı burada. Çok aile olarak göç etmiştik. Çoğumuz da burada şeyde gelmiştik, Melbourne'da. Hala görüşüyoruz ama hepsi yaslandı. Gençleri maalesef derneğe getiremedik. İşte böyle şimdi hepimiz yaslandık artık.
Evet.
Dernek bazen senede bir iki buluşma yapıyoruz. Ama 70 kadar kişi toplanıyoruz, o kadar fazla değil.
Evet, hep birlikte seyahatler de yapıyorsunuz. Ben görüyorum zaman zaman sizinle uzun zamandır evet, iletişim halindeyiz.
Yapıyoruz. Ben katılıyorum. Daha evvel katılıyordum ama şimdi artık o kadar katılmıyorum dernekte.
Evet. Avustralya'da ne yapıyordunuz?
Avustralya'da o zamanlar çok iş vardı. Benim okumam fırsatı vardı ama okumadım. Biraz da İngilizcem vardı. O bana çok yardım oldu burada. Fabrikaya işçi olarak girdim. Sendikayla uğraştım. Ondan sonra fabrika müdürlüğüyle uğraştım. Tabii okula, gece okullara, fabrika tarafından değişik fabrikalara çalıştım. Yolladılar. Yani bence kendim için iyi oldu. Bir Türkçe bilmesi bir dil olarak bize yardımcı oldu. Hanım da epey bir zaman büyük bir hastanede burada tercümanlık yaptı. O hem de benden geç. O 10 yaşına gelmişti burada.
Hı hı. Aynı yıllarda gittiniz ama değil mi Stefanos?
O bizden, o benim rahmetli kayınpeder 64'te geldi. Onlar 67'de gelmişti burada.
Sizden,
ben 70'te geldim.
Evet, sizden biraz önce gelmişler. Evet.
Evet.
Aşağı yukarı 1960'lardan itibaren bu göç çok hareketlendi galiba.
Evet. Aynen. O Kıbrıs meseleleri işte ondan başladıkça karpuz bizim kafamıza patladı.
Evet. Ama olabilecek en güzel hayatı kurduğunuzu görüyorum bir yandan.
Evet, kurduk. Yani Avustralya bizim için çok iyi oldu. Ama yine de o geride yaşadıklarımız, bıraktıklarımız hiçbir zaman içeride çıkaramıyoruz. Dediğim gibi ufak bir adadan büyük bir adaya gelmek o kadar kolay değildir. Eğer ne kadar iyiysek, yani zorluklar tanımadık, yani değildi. Çünkü mesela babam için çok fena oldu. O bildiğim gibi, dediğim gibi bağcıydı, budaklama da çok iyiydi. Ataoğlu için çalışıyordu, emisi vardı, embalarımız vardı. Yani böyle hiçbir zor durumumuz yoktu. İki evimiz vardı, yani rahattık. Ada hayatı ama ada hayatı güzeldi, tatlıydı. Burada geldim, fabrikada kapandı. 12 saat günde çalıştık ki bir ev alalım, basımızı içeriye koyalım. Zaten ondan ben okula filan daha devam etmedim. Çünkü aileme yardım etmek istedim. Okula gitseydim part time filan çalışırdım ama yani o zamanlar aldığım parayla full time o çalışıp da kazancın daha yüksek oluyordu. Ben de onu seçtim. Öyle oldu.
Melbourne'e yerleştiniz.
Melbourne'da yerleştik, evet, Melbourne'da. Akrabalarımız vardı, halam buradaydı, kuzenim buradaydı, çok kuzenlerim buradaydı. Yani hiç o bakımından şey çekmedik de, işte büyüklerimiz dil zorluğu çektiler, yani hayatta alışmak zordu, burada mesafeler, burası büyük ada, kıta, araba kullanman lazım. Onları hep zorluklar, ben 19 yaşındaydım, benim için hiçbir şey olmadı yani. Ne olduysa annemle babama oldu.
Onlar tabii çok büyük bir özlem çektiklerine inanıyorum. Siz de çektiniz bu özlemi ama herhalde yaşlılar çok daha fazla bir özlem çektiler.
Ben vallahi size ne yalan söyleyeyim, giderken O yazlık evinden ayrılırken çok ağladım. Arkama da tas attım. Bir daha geri dönmeyeceğim diye. Çünkü ben daha buna 45 sene sonra aniden içimde bir şey geldi. Topladım aileyi. Geldik. Bütün aşağı yukarı bütün Türkiye'ye gezdik. Ondan sonra da ya geçtik. İstanbul'a kaldık. Tabii ki İstanbul, hanım İstanbullu. O zaman da o da hatırladı. Şimdi epey son 10 sene içinde 3-4 kere geldik.
Cina Hanım İstanbul'da yakınlarını bulabildi mi?
Cina Hanım'ın İstanbul'da pek yakınları yoktu. Çünkü ne annesi ne babası onun kardeşleri vardı. Onların bazı akrabaları vardı. Onlar Yunanistan'da. Tabii ki onlarla bir mektuplaşma vardı. Onları bir teyzesini buldu orada. Uzaktan tabii. Kurtuluş'ta kalıyor. O da onu bulunca epey ağladı. Ama gittik Cina'nın kaldığı Marmara apartman var. Bilmiyorum biliyorsanız o şeyde İstanbul'da Hayat Riyada Kilisesi pek yakında bir sokak. Şimdi sokağın ismini unuttum. İmam Sokak ve öbür taraf bir sokaktaydı. Aksak apartman. Gittik yukarıya girdik. İçeride şey işleri yapıyorlar. Ayakkabı işleri filan küçük küçük atölyeler var. Ve işte insan onları hep görünce o okula gittim, coğrafyana gittim, çıktık. Adadayken bizim Rum okuluna gittim. Orada da biraz ağladık. Ama size bir hikaye anlatmak istiyorum. Hikaye değil tabii bu. Ben adaya 11'de geldim. İlk tanıdığım Foti Usta'ydı. Foti Usta bir akrabalığımız da vardı. Hemen tanıdım. Konuştuk biraz. Oteli sordum nerede diye söyledi. Gittik bulduk oteli. Ondan sonra bir Güverte diye bir lokanta vardı o zamanlarda. Akşam yemeği orada. Çünkü bizim otel biraz daha asadaydı. Oraya oturduk. Yemek yiyoruz. Türkçe konuştuğum garsonla. Dedi senin Türkçen çok güzel. Nerelisin? Dedi mesela sen ben Bozcaada alayım. Gitti. Bir dakika geldi sahibini çağıracak. Çocuk gitti geldi. Sahibi geldi. Konuşuyoruz. Başladı. Ben tanıştırdı. Yahya Göztepe. Tanır mısın beni? Vallahi ben herkesi silmiştim kafamdan. Yani sana yalan söylemiyorum. Kimseyi hatırlamıyorum. Halbuki benim dedem onun dedesiyle çok iyi arkadaştı. Her neyse dedim bak kardeşim aklımda her şeyi sildim. Yalnız iki kızın neredeyse ismi kaldı aklımda. Türk ilkokulunda. Çünkü benimle çok iyi arkadaştılar. Birinin ismi Halide dedim, öbürün ismi Şükran. Çocuk böyle ağzını açtı, biri annem diyor, öbürü teyzem. Ne diyorsun diyorum. Diyor teyzemi görmek istiyorsun, ta burada çalışıyor. Bırak ben gidip bulacağım onu dedim. Gittim. Bak şimdi, ben 64'te gittim, bitirdim ilkokulu İstanbul'da. Bir daha görüşmemiştik yani kimseyle. Adada giderken hiç kimse görüşmedim. 70'ten ayrılıyorum. 70'ten 11'e geliyorum. 2011. Gidiyorum. Kadın muktafa benim saçlarıma, onun saçları ak. Çalışıyorum. Arkadan gördüm. Dedim Şükran. Kadın bir döndü, bir sarıldı. Ay bir ağladık, bir ağladık. Neredeyse ne alacağım ha? Yani o kadar. İki kere ağladım işte. Bir giderken de bir de gelirken ama insan ağlarken içi biraz daha rahatlanır. Bir de müzeye gittiğimden orada da çok ağladım ama işte böyle.
Evet. Hayat. 40 yıl sonra, yaklaşık 40 yıl sonra karşılaşmışsınız.
Evet.
Hatta daha fazla.
Yine buluştuk, Halide ile buluştuk. Sengül Yakar vardı, o da sınıf arkadaşıydı. Çok iyi arkadaşız şimdi. Evet. Eskiden de arkadaştık da 40 yıl sonra kayboldu. 40 yıl geçti. Hani aramızda hiçbir bir şey geçmedi zaman hiç. Geçmedi diye yine bıraktığımız yerden başladık.
Evet. Müthiş. Gerçekten nasıl duygular yaşadığınızı sadece siz bilebilirsiniz.
Tabii. Öyle.
Neler hissettiniz Bozcaada'ya tekrar geri geldiğinizde? Çok şey değişmiş miydi Stefanos?
Vallahi üzüldüm. Üzüldüm çünkü benim bıraktığım Bozcaada değil, yürüyemiyorduk. Yani biz sokaklarda yürüyemiyorsun. Arabalar her yerde. Bir taraf tabii güzel oldu. Yani binalar güzel yapıldı, ona diyecek bir şey yok da. Yani o kadar turisti adaya görmek beni üzdü. Hem de bu trafik daha da çok üzdü. Ama biraz yani kırlara, dışarıya, bağlara çıkınca içim açıldı. Hele onlar da çok iyi insanlar, yani bizim evi alanlar. Bu benim sattıklarım değil. Onlar başka, onlar bu insanlara sattı. Şimdi Hakan, ismi Hakan. Yani bize çok iyi baktılar. 17 kişiydik. Gittiğimizde ikinci sefer bizi, hepimizi içeriye aldılar yazlık evinde. O kadar masalar kurdular, neler neler yaptılar. Yani yine bir kere daha orada almadım işte.
Ya.
Ya. Ne diyelim ki, işte orada Diyoyen de vardı, bizim eski komşuydu. O da geldi. Tabii insan bu kadar görünce, bir de 11'de Barba Yorgo'yu da gördüm. Yorgos Vingo. Çok çok iyi komşuyduk onunla. Onu da benim görmem çok sevindirdi beni. Tabii adam hastaydı. Maalesef Madame Yanula İki gün evvel ölmüştü, adaya ben gelmeden evvel.
Çok kıymetli insanlardı gerçekten.
Evet, evet. Biz yani onlarla bir hayat geçtik orada. Bütün yazlarımız orada geçti. Çok güzel akşamlar, ne sohbetler oluyordu.
Evet, hiçbir şeyin olmadığı dönem. Ne televizyon var, ne başka bir şey var. Evet. Ulaşım yok, hiçbir şey yok değil mi?
Evet, güzelce geceler, o mektaplı geceler, çamların içinde geziyordum. Yani sakin, evet, o... Başka dediğim gibi yani çocukluk hayatımız çok tatlı geçti.
Yazlık evinizin, Papaz Bahçe'deki evin tam karşısında, yolun öbür tarafında, ormanın içerisinde bir yıkık bina durur. Çok önemli bir binadır o. O zaman neydi o bina?
O bina, Kaptan Grigor isimli, şimdi soy ismini hatırlamıyorum ama ismi Ligor'du. Biz Ligor'un Külesi'ni diyorduk. Tabii sizin gördüğünüz harap, o çok güzel bir binaydı. Onun eviydi. Adam gezmişti, geldi işte. Yaptı o güzel binayı orada ama maalesef o da yaşamadı orada. Bir şey oldu, ne olduysa böyle kaldı bina. Tabii senelerce yıprandı.
Siz çocukken mi yapmıştı şimdi, o binayı?
Yok. O bina 1920, yani 23'ten de evvel oldu. Nasıl diyelim, o çok eski bir binaydı. Hı hı. Ama yani zamanına adanın en güzel binalardan biriydi.
Evet, hala yani yıkık haliyle bile nefis gözüküyor gerçekten.
İçeride hamam vardı, neler neler vardı.
Siz çocukken aktif olarak kullanılan bir binaydı ama, değil mi orası?
Yok. Hiçbir zaman o bina kullanılmadı. Yani biz küle diyoruz. Aldığımız 1900, benim doğduğumdan evvel 51 senesinde almıştık başka Rumlardan. Babamdan duyduğum kadar o bina böyleydi. Boş ve bir parçası yıkılmış. O adamın iki kız kardeşi varmış ama hiçbiri geldi de yani miras filan aramadılar. Her neyse, niye? O bina böyle kaldı.
Evet, yani radyoda anlatmak biraz zordur ama Ayazma'ya giden yol üzerinde en ağaçlık bölge, adının belki de en güzel bölgesinden bahsediyoruz. Ve
çok güzel. Yukarıya çıktın mı, bir zamanlar biz balkona bile çıkabiliyorduk. Ama şimdi tabii çıkamıyorsunuz. Çocukken balkon vardı, çıkabiliyorduk. O kadar güzel manzara vardı. Karşıda Gökçeada'yı görüyordun. Öbür taraf da yani... Ayağına kadar bile görebiliyordun yani öbür taraf. O Çamlıbağ filan, o tarafları, her şey oradaydı. Yunatçıların, Oselerin hepsini görebiliyordun orada. Böyle gidiyordu bahçeler. Orada da 3 tane vardı. O su da akıyordu. O çeşme vardı. Çeşme tabii, her şey kurudu şimdi. Ben bunu kızıyorum. O kadar büyük bir Türkçesini şimdi unuttum. Hani ağaçlar var ya Ayazma'da. Ayaparas gibi. Nasıl diyorsunuz?
Çınar ağaçları.
Çınar var, evet. O büyük, o kadar büyük bir çınar ağacı vardı ki yol yaptılar diye genişlediler. Ne yaptılar? O çınar ağacını kestiler. Kim kestiyse.
O
kadar gölge, bilmem sen yetiştin mi o çınar ağacına?
Hayır, ben adada büyüdüm ben de. Ama biz 1980'li yıllardan itibaren adadaydık. Yani o çınar ağacı kesilmişti ben çocukken.
Kesilmişti. Yazık.
Evet, çınar ağacından çok haberimiz bile yoktu. Şimdi söylediniz, gerçekten hayal ettim de orada müthişmiş yani.
Çok mu çok çok çok mu büyük? O kadar bir yani çevresi çok büyüktü. Ne gölge veriyordu.
Orada sizin bulunduğunuz bölgede 3 tane ev var. Diyojenlerin yani İzvingoların evi, hı, sizin eviniz
bir ve Hala'nın evi. Leondaridis ailesine ait. O da bahçıvanlık yapıyordu. Onun da şeysi de vardı, yel değirmeni de vardı Türk kısmından.
Evet, şimdi Limani Oteli'nin arkasında kalan yel değirmeni belki de.
Evet, evet, daha orada.
Evet, yel değirmenleri de aktifti buradan anladığımız kadarıyla.
Evet, yani aşağı yukarı 60-65 senelerine kadar aktifti. Biz gitmeden de duruyordu, yani çökmemişti.
Evet, bağlarınız yakın mıydı?
Bizim bağlarımız yakın değildi. Sandalcının tabii öbür taraftaydı dedem. Tabi biliyorsun adetti, evlendin mi kızlarına bağ ev vereceksin. İşte verdiği kadar hep sulu bahçe yolunun üstündeydi. Bir de Hebelya'da arasında kalıyorlardı. Bazıları sulu bahçe yolu üstünde, bazıları da Hebeli'ye giden yolun arasında kalıyorlardı. Bir iki bağ da başka yerlerde vardı.
Hangi üzümleri yetiştiriyordunuz?
Bir bağ çok güzel çavuş üzümü yapıyordu. O senin yolun üstünde, Hebeli yolun üstünde değil, öbür tarafta, Sulubahçe'ye giden yolun üstündeydi. Toprağı da bembeyazdı ve böyle yukarıya arkasında çamlık vardı. O bağ çok güzel çavuş yapıyor, hem de çok erken yapıyordu. Oradan 60 senelerine 7,5 lira kadar kilosunu satmıştık. Tabii o zaman İstanbul'a yolluyorduk üzümleri. Bize ne para verirlerse onu kabul ediyorduk. Kasalara dolduruyoruz, motorlara koyuyorlardı 24 saate tuku tuku gidiyordu İstanbul'a. Hal.
Evet.
O çok güzel yapardı. Bir de o Hebeli yolunun üstünde orada ufak bir dere vardı, su vardı. Ballı suluyordu. O çok çok da karlahana üzümü yapıyordu çok iyi. Salkımlar yani bir salkım 5 kilo kadar gelirdi sarap üzümü.
Nefis bir üzümdür, mayhoş bir üzümdür.
Evet.
Kendi şarabınızı da yapıyordunuz herhalde evde.
Evet evet, kendi şarabımızı yapıyorduk. Burada geleni de yaptık kendi şarabımızı. Ben değil, rahmetli babam. Birkaç sene devam ettirdi ama işte ona bıraktı artık. Sonunda biraya döndü.
Evet. Avustralya şarabıyla da ünlü bir yer aslında.
Avustralya şarabı son yıllarda çok iyi. İlk geldiğimizde o kadar pek yoktu. Zeytin de yoktu. Şimdi çok var her şeyden. Zeytin, bağlar her yerde. Denedik ama buranın iklimi çok sıcak. Burada Melbourne'da değil, tabii dışarıya çıkacaksın. Mildura diye bir yer var. Gittik orada ama o üzüm toplamaya bir de bakalım nasıl hayat orada. 40 derece dayanamadık. Hem de hiç deniz yok. Çalıştık, bir iki hafta kaçtık.
Evet. Avustralya'da bağcılığa devam etmediniz yani. Orada şu anda yapıyorsunuz gibi hissediyorum ama.
Hiçbirimiz bağcılığa etmedik ama çoğumuzun yani bahçesinde bir çavuş üzümü bulacaksın. Bir de nasıl getirdik sorma. Çavuş üzümü bulacaksın, bir de o ada kekiği.
Yapabildiniz mi Avustralya'da?
O kadar üzüm vermiyor. Olmuyor. Çünkü yalnız değil, kuntrası da olacak, o adanın havası da olacak. Çok şeyler olması lazım çavuş üzümü olması için. Tabii biz yalnız bir koyduk. Hiç olmazsa yaprakları çok güzel oluyor, dolma yapıyoruz.
Tabii taze taze topluyorsunuz onu orada.
Evet,
harikasınız. Gerçekten Bozcaada'yı Avustralya'ya taşımışsınız. Bir süredir konuştuğumuzu fark ediyorum. Bir müzik arası verelim. Ardından sohbetimize devam edelim.
Oldu. Ben bir bardak su içelim, geliyorum.
Kafe Aman topluluğundan dinliyoruz. Kafe Aman İstanbul topluluğundan dinliyoruz. Bir İstanbul parçası dinleyeceğiz. Anikse, Anikse. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında Avustralya'dan Melbourne'den program konuğumuz Stefanos Tenedios ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arada Kafe Aman İstanbul topluluğundan Anikse Anikse isimli İstanbul parçasını dinledik. Stefanos'la da sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stefanos, 1874'te çok büyük bir yangın oluyor Bozcaada'da da ve adanın tamamı neredeyse yanıyor ve tekrar yapılma süreci aşağı yukarı 1876'ya kadar sürüyor. Rum Mahallesi diye bahsettiğimiz bölüm, yani Bozcaada'da iki tane mahalle var. Türk Mahallesi ve Rum Mahallesi. Rum Mahallesi nefis bir şehircilik planıyla yeniden kuruluyor. 1876'da aşağı yukarı yapılanmasını da bitiriyor. Rahmetli dedeniz papaz olarak o yıllarda mı geliyor adaya? Yani tam hikayesini anlamaya çalışıyorum.
Yok, benim dedem, size söylediğim 1982 yılında öldü. 1935-36 yıllarına gibi geldi adada.
1935-36'dan kaç yılına kadar papazlığı sürdürdü dedeniz?
Ölene kadar.
1982 yılına kadar.
Evet.
Dedeniz rahmetli olduktan sonra 1982 yılında, sonrasında ben çocukluğumda hep papaz Hristo amcayı hatırlarım.
Anladım, anladım. O Hristo amca sizin hatırladığınız dedemin yardımcısıydı.
Ha, adadaydı yine yani Hristo amca.
Evet evet, yardımcılık yapıyordu dedeme. Veyahut evet. o da Gökçeada'dan gelme.
Ben de öyle biliyordum.
Evet.
Evet, Stefania teyzeyle birlikte çok nefis bir insandı gerçekten. Keçilerini sağmaya gider, gelir.
Onu ben tanıyamadım çünkü geldiğimde, ama hanımı daha yaşıyordu. Konuştum onu ve yani Onlar dedemin yasadığı evine yasıyorlardı. Evinin içeriye girebildik. Kadın önce korktu, sandı ki miras için geldik. Dedim öyle bir şey yok. Ben dedemin evini bakmak istiyorum. Her neyse kadın koydu içeriye. Girdik. İçinde de ufak bir tane çapel var. Türkçesini nasıl diyelim? Ufak bir kilise var.
Evet.
Onu görmek istedim. Yani şimdiye kadar vardı o içinde icon vardı. Yani resimler falan vardı, duruyordu. Ama şimdi ne oldu? Neredeyse yıkılacak.
Ev boş tutuluyor galiba ama bahçe evet, bir kafe oldu.
Evet, bahçe kafe oldu. Ben geçen sene oradaydım. Bahçeye de girdim yine. Baktım. Eve girmek şimdi tehlikeli.
Evet.
Neredeyse gelecek.
Bahçede nefis bir defne ağacı vardır.
Evet. Rahmetli dedem orada çok bahçıvanlık yapıyordu. Senin aklına ne gelirse gelsin o koyuyordu orada. Domates, salatalık, her şeyden fasulye. Fasulyeyi çok severdi. Bir de onun badem ağaçları vardı. Bilmiyorum, biliyorsan eski Rum mezarlığını biliyorsun.
Tabii, bilmez miyim?
Orada içerisi badem ağacı doluydu. Adada pek badem ağacı yoktu. Dedem İmbroz'dan geldi ya, işte babam dikti o bütün ağaçları. Çok güzel badem vardı orada. Çağla. Gidip çalıyorduk. Rahmetli dedem kovalıyordu bizi.
Çok iyi. Çok iyi. Niçin hiç dönmeyeceğim dediniz? Yani 45 yıl sonra da neden vazgeçtiniz bu fikirden?
Ne diyeyim ben? Yani fikirden değil. Durum biraz değişmiş. Daha iyiye gidiyordu diye. Hiç yani bilmem, içimden bir şey geldi. Özledim. Nasıl diyeceğim? Yani zor. Anlatmak zor. Bir duygu geldi. Yani hiç bir konuşma yoktu ailede. Dedim biz gideceğiz bu sene adaya, Türkiye'ye. Dediler, delirdin mi sen? Belki. Delirdim dedim. Tabii çocuklar da konuşuyordu. Onlar da dedim sizin zamanınız geldi. Çünkü benim hanım esas Trabzonlu. Aile oradan geldi İstanbul'a. Onların da büyük hikayeleri var. Onu da anlatmayalım.
Anlatırsanız sevinirim aslında.
Yani anlatacak, çok kısa anlatacağım. Benim hanımın ninesi, kayınpederi 1,5 yaşta kucağına alarak kaçtı. Onun ailesi kim varsa, kim yoksa katledildi. Başka diyecek yok şimdi. Ama biz gittik, köyleri bulduk orada. Hani o kadar şanslı olduk, inanmayacaksın. Sürmeni'ye o taraflara gitmiştik. Yani geldiği yerleri, Trabzon'a gittik, Erzurum, Erzincan, o taraflarını, hepsini, Ordu, Samsun, hiçbir yeri bırakmadık. Gezdik hepsini. Ankara. Ondan sonra Efes, İzmir, o tarafları, Antalya, Kütahya, İstanbul ve sonra adaya geldik.
2011 yılında yaptınız bu geziyi.
11 yılında yaptık. Onu 14 yılında yaptık. 11 yılında Ege yaptık. Ege turu yaptık. Ondan sonra bu bir anı turla yaptık. Bu Büyük Karadeniz turu. 14 yılındaydı o. Ben yanlış yaptım. 11 yılında daha çok İstanbul'da, İstanbul özlemini çıkarmak istedi hanım. Ben de biraz Çanakkale, tabii Gelibolu, o tarafları, ben daha evvel de Trakya'yı çok gezmiştim. Oralara da gittik. Dediğim gibi İzmir, o zaman gittik, Antalya ve Efes, Ankara, o zaman gitmiştik. Ondan sonra Karadeniz turu yapmıştık. Çok gitmek istediğim bir yer var, o da Malatya, Diyarbakır. Çünkü dediğim gibi babam askerliğini orada yaptı. Oraya gitmek nasip olmadı ama isterse belki Allah önerirse bir gün onu da yaparız, durum da biraz düzelirse.
Evet. 2011 yılına kadar Avustralya'dan ayrılmadınız mı? Ya da başka yerleri gezmişsinizdir mutlaka.
Epey Avustralya'yı gezdik. İlk yıllarımızda bildiğimizde biz herkes... Bak ben babama hanım ev aldıktan sonra ben evlendim. Biz hanımla çok kafadardık. Dedik bak çocuk yok. Biz ilk gençlikte, ben 23 yaşında, o 21 yaşındaydı. Çalışacağız, gezeceğiz. Ve bunu yaptık 5 sene. Ondan sonra ev aldık, çocuk yaptık işte. Bir güzel Avustralya'yı gezdik. Sonra tabii çocuk geldi, hanım eve kaldı. Ondan sonra bir de çalışmadı. Ben çalıştım. Allah'a şükür yani iyi işlerim vardı. İşte Amerika'ya da yolladılar, İngiltere'ye, İtalya'da. Ben gezdim, hanım çıkmamıştı. Çünkü o işten olduğu için yalnız ben gidiyordum.
Evet, bir başka adayı, biraz da Avustralya'yı anlatın isterseniz. İlk gittiğinizde şaşırdınız mı? Nasıl oldu? Çok merak ediyorum. Yani ne hayal ediyordunuz, ne buldunuz? Bunları anlatmanızı rica edeceğim.
Ben Avustralya'da ilk geldiğimde, yani dediler ki akrabalarla kalıyorduk. Akrabalar da şimdi benim kaldığım ev çok yakındaydı. Denizde 5 kilometre içeride. Bir hafta, iki hafta kaldık orada. Ben dedim bak burada yaşayamam. Ben her sabah deniz görmek istiyorum. Bozcaada da alışıktım. İstanbul'da da aynı şey. Alışıktım. Ben deniz görmesem olmaz dediler. Sen deli misin? Deniz yakında pahalı olur. Anlamam dedim. Bir odada yatarız. Deniz istiyorum yakında. Her neyse başladık. Çok güzel deniz yanında bir apartman tuttuk. Ben, annem, anneannem, babam ve kardeşim. 2 sene kaldık orada. Ondan sonra ev aldık. O zamana kadar tabii alışmıştım biraz. Biraz içeriye araba da aldım. Kolay oldu. Bu taraflara geldik. Çünkü evler burada o zaman ucuzdu. Şimdi her şey çok pahalı oldu. Ne diyeyim, ilk geldiğimizde yani bomboş. Her yıl iş istersen her gittiğin yerde iş bulabilirdin. Çok kolaydı. Sana dediğimizde o zaman da Türkler gelmeye başladı. Bizden sonra hemen Türkler gelmeye başladı. Fabrikada çalıştığım yerde her zaman yani ben işçi olarak giriyorum. Vaktimin çoğu tercümanlık yapıyordum. İngilizce, Türkçe. Yani Rumca, Türkçe diyeceğim. Çünkü çok Yunanlı da vardı. Bizim mesela kaldığımız yer eskiden Küçük Atina diyorlardı yani böyle olarak. Çünkü hep Yunanlıydı etrafta. Ve bizim de bir kaç akrabamız da burada geldi. Yani iyiydi, rahattı. Yalnız tabii ki alıştığımız hayat değildi. İşte fabrikada çalışacaksın, içeride kapalı olacaksın. Yepyeni bir hayatı baştan öğrendi. Yani benim için tabii ben gençtim, daha çabuk adapte oluyordum. Babam, annem zorlandı. Annem dikiş biliyordu ama böyle büyük dikiş makineleri bilmiyordu. O da gitti kurs yaptı. Dikiş makineleri, dikiş yapıyordu. Babam da birkaç şey denedi. En sonunda sprey yapıyor. Hani body sprey yapıyorlar ya arabalara. O daha çok banyo sprey yapıyordu. Böyle şeylerde. Bir zamanlarda da şeyde çalıştı. Konserve fabrikasında. Yani bir işten öbür ise çok kolay gidiyordu. Ne para nerede çoksa oraya gidiyordu. Yani oraya gidip iş alıyorduk. Bir de overtime vardı. Yani mesai yapıyorduk. Öyle oldu. 2 sene içinde ev aldık. Başka türlü olmazdı. Aralarımızda toplanıyorduk. Biraz işte ada hayatını yaşıyorduk. O zaman birbirimize çok yakındık. Ama şimdi işte biz büyüdük, çocuklar oldu filan. Birbirimizden biraz ayrıldık, koptuk. Yani eskiden çok hep birbirimizle uğraşıyorduk. Şimdi eskisi kadar görmüyoruz birbirimizi. Büyükler gittikten sonra mesela annem öldü, halam öldü, anneannem öldü. Yavaş yavaş kuzenler biraz dağıldık. Arıyoruz, soruyoruz ama eskisi gibi görüşmüyoruz yani onu demek istiyorum.
Evet, evet.
Ama belki de büyük şehir sindirim ne bileyim ben.
Evet.
İşte insan yeni yaptıklar yapıyor, komşular filan, hayatı değişiyor.
Doğru. Başka bir hayat, gerçekten başka bir hayat. Ben biraz da size şunun için sormak istemiştim Stefanos. Yani Avustralya iklim olarak da farklı olduğu gibi canlıları da farklı. Yani denizde timsah var, köpek balıkları var, dışarıda değişik böcekler var. Bambaşka bir hayat. Yani oralarda da aslında nelerle karşılaştınız, neler yaptınız? Bir adalı olarak bu çok büyük bir adaya, yeni kıtaya gitmiş olmanızla ilgili de bazı şeyler öğrenmek isterim sizden.
Bak bizim yani şehirde pek şey göremezsin onlardan. Bunları görmek için tabii ki biraz çıkmak lazım. Melbourne'dan mesela 200 kilometre kadar çıktın mı? Evet, onları görebiliyorsun. Ama yani hiçbir tehlike böyle bir şey rastlamadık. Olan ne olduysa sana bir şey anlatayım. Burada Phillip Island diye bir ada var. Belki duymuşsunuz. Motosiklet yarısı oluyor orada her sene. Çok meşhur. Tabii adalı olarak hepimiz oraya gidip holiday yapıyorduk. Yapabildiğimiz kadar çünkü 80-85 kilometre kadar Melbourne'dan. Melbourne'dan 100 kilometre de yaşadığımız yerden 80 kilometre öyle bir şey. Orada işte koala vardı o zamanlarda. Biz de bildiğimiz gibi piknik arabalarda kalıyorduk. Bir de otele gidiyorduk. Eski Bozcaada kafası. Ve işte bazen de dışarıya kalıyorduk. Çünkü park var. İyiydi ama. İşte bir gece geldi kalıyorduk. Koala geldi üstümüze. Yani işidi. Anlayacağına kadar. En çok onunla oldu. Bu sene çok şeye gittim. Kuzey, doğu, biz güne kuzey, yukarıya gittim Avustralya'da. Hani timsah filan ilk defa orada karşılaştım. Hakikaten orada bambaşka bir Avustralya. Orası bambaşka bir Avustralya. Evet, hem tehlikeli hem de hava, bitki bakımından çok değişik. Melbourne o kadar yani bizim bildiğimiz şeyden değişik değildi. Çok da yani mülteci, herkes mülteciydi burada. Sana şunu söyleyeceğim, bir çalıştığım fabrikada 56 değişik yerlerden gelen insanlar vardı. Çoğu Avrupa'dandı ama o kadar yani değişik insanlar vardı. Ama birbirimize burada gel yaptık, Türkçesini nasıl diyeyim, bağlandık. Anladınız? Evet. Bağlandık. Dil başka, din başka, su başka. Yani orada yaşadığımız şeyleri burada yaşamadık. Onu anlatmak istedim. Yani ilk kimse değil, nereden geliyorsun değil, Avustralyalıyım, oldu bitti. Mesela bak biz 70'te geldik, 76'da Avustralyalı olduk. Anneannem hiç çalışmadı hayatında, hemen emekli maaşı verdiler ona. Yani çok iyi şartlar vardı o zaman. Hastaneler çok iyiydi, hemşireler. Yani şimdi bozuldu diyebilirim. Eskiden daha iyiydi. Hastaneye falan gittin mi? O zaman hep İngiliz kadınlar vardı. O işi yapan hemşireler falan. Başka bakıyorlardı. Şimdi her yer var. Lanka istiyorsun. India daha çok onlar yapıyor. Afrika ülkelerinden hastaya aynı şeyi vermiyorlar. İlk gittiğimden fark, şimdiye kadar fark büyük. Daha kötüye gidiyor. Çünkü burada bir durum var, bu bütün dünyada her şey private olur. Daha evvel her şey devlet işiydi.
Evet, özelleşmeler doğru. Problem yaratıyor, doğru.
Yani hastaneler gibi büyük problem yarattı. Ama yine bizim eyalet en iyi o bakımından, çünkü burada işçi partisi pek kazanıyor. Onun için yine durumumuz burada başka eyaletlerden o bakımından daha iyi.
Bu COVID için de geçerli değil mi? Korona için de geçerli.
Evet, korona için de geçerli, evet. Zaten onun için şimdi federal government, yani Avustralya government liberal. Demek istediğim ki burada yani daha baştan var. 3 tane nasıl diyelim, government, hükümet olarak bizim bildiğimiz belediye var.
Evet.
Belediyeden sonra buranın sizin dediğiniz yani vilayet. Bali var ama böyle yok. Burada bütün eyalet, Victoria eyaletinin kendi hükümeti var. Hükümet tabii değişiyor, seçim oluyor her 4 senede. Buranın hükümeti şu anda İşçi Parti. Federal Government, yani Canberra'daki hükümet.
Merkezi hükümet yani.
Evet, onlar liberal. İşte biraz anlaşmazlık oluyor. Birbirini anlamıyorlar. Biri başka politik yapıyor. Öbürler başka politik. Mesela bizim taraf burada daha çok Çin'e yakın, Avustralya hükümeti daha çok Amerika'ya yakın. Birbirlerini anlaşamıyorlar. Çünkü bu eyalette Çinler büyük iş çeviriyor. Burada politikadan konuştuk. Protesto yaptılar. Kim ceza çekecek ki? Hep biz her şeyi Çin'den alıyor, Çin bizden her şeyi alıyor. Anladınız mı? Eller ne varsa hep Çin alıyor. Biz de Çin olarak, daha evvel burada dediğim gibi fabrikalar vardı. Fabrikaların çoğu kapandı. Yani mesela bu eyaletin esas endüstri, üniversiteler için yabancı öğrenci geliyor burada. Çok iyi üniversite var burada. Geliyor. Bir de turistlik olarak çalışıyor burada bizim eyalet Victoria. Tabii Japonya'dan, Çin'den en çok gelen turistler oradan geliyor. Yani eskisi gibi burada araba da yapıyorduk. 4-5 değişik firma araba yapıyordu bu eyalette. Şimdi bir tane bile kalmadı. Bütün Avustralya'da araba yapan, otomobil falan yapan firma kalmadı Avustralya'da. Hepsi dışarıdan geliyor. Avustralya yalnız raw material yani satıyor dışarıya. Bir de sebze de satıyor tabii ve meyve.
Evet.
Et tabii o da her zaman vardı ve yün.
Evet, sanayi durdu yani.
Sanayi durdu.
Çin hepsini topluyor. Evet, global bir problemin Avustralya yerelinden bakışını anlatmış oldunuz aslında.
Evet.
Bir daha adaya gelme planınız var mı yakın zamanda Stefanos?
Vallahi şu anda ne diyeyim ki bir durum düzelsin. Olur, olur. Yine yani eğer iyiysem gelmek isterim yine bir sefer. Çocuklar da çok seviyor. Hele küçük oğlum, onda otizm var. Adayı çok sevdi. Denizi çok seviyor. O soğuk su, o da hiç etmez, etkilemez o. Çok çok iyi de yüzüyor. O çok sevdi adayı. İlk gittiğimizde bir Ayazma'da şey vardı, panayır vardı. Geldik. Tabii yorgunduk, denize de gitmedik. Otele geldik, değiştik. Bakıyorum onu, hani adaya ilk defa girmiştik. Görmemişti eve. Değişiyor, koyuyor mayosunu. Nereye gidiyorsun diyorum. Tabii çok konuşmuyor benim oğlum. Bir şey demedi, çıktı. Hadi bunu takip edeceğim bakalım, bırakmıyorum zaten. Baktım otobüste gidiyor. Suyum diyor. Anladı ki biz otobüsü alıp Ayazma'ya gidiyorduk. O da anladı, denize oraya gireceğim dedi. Yani konuşmuyor ama kendi sesiyle öbür oğlumu çağırdım, hadi al şunu da git, yüzün de gelin dedi, baksan baksan. Zaten eskiden de biz böyle yapıyorduk. Gün batmadan evvel denize giriyorduk. Daha evvel zaten giremiyorduk çünkü iş vardı.
En güzel saatidir bence de akşam üzeri, değil mi?
Da bizim kaldığım küleyi biliyorsunuz, anlattım. Fitka diyorduk. Biz oraya gidiyorduk. 20 dakika ayakla gidiyoruz. Hani o Yunanlıların sesinden doğru asası.
Evet. Evet.
Yani biz değil, bütün komşular, bütün hanımlar, herkes, erkekler pek çok gitmezdi. Çünkü onların işleri bitmezdi arada. Ama hanımlar yani zamanı bulup o zaman gidip denize giriyorlardı. Ya biz de çocuktuk beraber.
Hiç balıkçılığa, denizciliğe ilgi duydunuz mu Stefanos?
Balıkçılığa ben çok seviyordum adadayken. Her zaman kendi başıma gidip alırdım. Her tasın üstünde balık avlanıyordum. Ayağana'dan o bizim Aydimitri dediğimiz yere kadar o taraftan her yere geziyordum yazın. Çok öbür taraftan siz akvaryum, o tarafına pek gelmiyordum. Ayağana'dan basılıyordum ondan sonra.
Evet, bizim oralara yol çok yeni bir hadise zaten. Yani 1970'lerden sonra yapılıyor. Ondan önce hep patika yollar var.
Evet, evet. Eskiden de pek çok yol vardı. Yoktu patika yolu da, biz yolu buluyorduk.
Evet. Stefanos, çok çok teşekkür ederim. Dünyanın ta öbür ucundan, Melbourne'den, Avustralya kıtasından, Avustralya'dan bir Bozcaadalı olarak bize nefis eski günlerinizi, ailenizin hikayesini anlattınız.
Ben de teşekkür ederim. Yine de bütün hemşerilerimi orada, Avustralya'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bu kadar da yıl geçtikten sonra yine onları unutmadık, unutmayacağız. Bir de bilmem o programını dinliyor, dinlemiyorum. Hasım Yunatçı'ya çok çok selamlar. Sevinç ve Sengül Yakar. Çok kişi de var da yani, çünkü daha evvel hiç bahsetmediğim. Adaya geldiğimde de o Hasım'a bile çok çok konuştuk, eski hatıralarımızı. Onun için özel olarak söylemek istemiştim.
Evet, bu arada benim de üzerimde kalmasın. Muhtar Mehmet Uysal ve Yahya Göztepe'nin de size çok selam, sevgileri var.
Mehmet'i unuttuk, tamam. Yandık.
Evet. Tekrar çok çok teşekkürler.
Ben bak isimleri şimdi kusura bakma. Hatırlamıyorum. Onun için bütün adalılara dedim. Diyojen'i unuttum. Bak hep komşumu unuttum. Ona da bol bol selam. Fasiliki, ondan sonra Ela'ya çok selam.
İleteceğim. 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programının sonuna geldik. Bu hafta program konuğumuz bir Bozcaadalı'ydı. Avustralya adasından, Melbourne'den yaptık programı. Program konuğumuz Stefanos Tenedios idi. Önümüzdeki hafta Salı günü yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın.
deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak.
Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.